Ayrım 32. Neden öldürdüler? Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 405. Muzaffer İlhan Erdost. O bir gülüştü. Bize İlhan Erdost'tan söz eder misiniz? Nasıl bir çocukluk yaşadı? İlhan Erdost benim yalnızca kardeşim değil, yaşamımızın sosyal ve iktisadi olduğu kadar kültürel ve siyasal yönleriyle iç içe geçirdiği, birbirimizi bütünlediğimiz bir yarımdı. Bunun içindir ki beni İlhansız, İlhan'ı bensiz anlatmak gerçeği tam olarak ortaya koymaya yetmez. Yüz olarak güzel, çok güzel bir insandı. Çizgileri yumuşak, davranışları sıcak, bakışı güleçti. Bu onun iç güzelliğini, insan sevgisini, sıcak dostluğunu tam bir duruluk ve tam bir yalınlıkla yansıtıyordu. İlhan'ın doğum tarihi kimliğinde 10 Şubat 1944 olarak yazılı. Biz doğum günü nedir bilmezdik. Doğum yıllarını da birbirine karıştırırız. Benim kimliğimde 1932 yazılıdır. Bulgur kaynatırken doğmuşum. Annelerimiz hesaba durunca 1931'de doğduğum kanısı ağır basar. Ama babam askere gidip okuma yazma öğrenince çocuklarının doğum tarihini de yazmaya başlamış. İlhan ağabey kimliğinde doğum tarihim 10 Şubat 1944 yazılmış. Ama Kur'an'ın arkasında babamın el yazısıyla İlhan'ın doğumu 17 Kanunu Evvel Aralık 1944 yazılı. Doğrusu babamın el yazısıyla yazdığı olmalı değil mi demişti. Biz Birinci Dünya Savaşı'nda Çarlık ordularının işgali altında kalan Erzurum'un Olti'ye bağlı Ardos köyünden Tokat'ın Artova ilçesine çiftliğe gelmiş çiftçi bir ailenin çocuklarıyız. Benim çocukluğum dedemin evinde ataerkil bir evde geçti. Kalabalık ev, ataerkil evlerin iç sorunları farklıdır. İlhan'ın çocukluğu ise tam da yoksulluğumuzun yıllarıyla buluştu. İlçe merkezinin Kızılca'ya taşındığı yıl bir odalı kerpiç bir evde dünyaya geldi İlhan. Babamın yumurtadan pencere camına, zeytinden kadın çorabına çeşitli ürünlerin satıldığı küçük bir bakkal dükkanı vardı. Sonra bir ev yaptırmış oraya taşınmıştık. Ben lise son sınıftayken babam dükkanı da devretmişti. Birkaç yıl önce yaptığı evi satmıştı. Çevreye ünü yayılmış bir define arayıcısı olmuştu. Ama asarı antika ile işi yoktu babamın. O altının kendisini, saf altın arıyordu. Ne yazık ki Hitit kralları onun böyle bir arzusu olacağını düşünmemişlerdi. Ve altın diyeceğimiz değerli madeni bilmiyorlardı o zaman. Dedemin verdiği bir inek, annemin bahçede büyüttüğü 5-10 tavuk. Gene dedemin tükendikçe gönderdiği ekmeklik buğday, mercimek, evin küçük bahçesinde ekilen biraz soğan, patates, lahana. Hepsi bu. İlk ve orta öğrenimi veteriner fakültesinde son yılımı okurken İlhan ilkokulu bitirmiş ve o yıl ailemizin okutma olanağı olmadığı için annem onu köydeki Kur'an kursuna göndermişti. Ben fakülteyi bitirdikten sonra 1956 Ankara'da küçük bir ev tutmuş eşimle birlikte İlhan'ı da Ankara'ya aldırmıştım. İlhan hem kardeşim hem de biz yeni evlilerin ortaokula başlayan çocuğuydu. Ben o yıllar ilkin Pazar Postası Yazı Müdürlüğünü ve daha sonra Ulus Gazetesi'nde basın evi yöneticiliği yaptım. İlhan'ın okuması, okuyabilmesi benim yaşamımı yönlendiriyordu. Bunun için de fakülteyi bitirdiğim zaman veteriner hekim olarak görev almak, yani Ankara'dan ayrılmak istemedim. Bir yandan burs borcumu ödemem için sıkıştırılıyor ki bu borcumu ben içerideyken İlhan ödeyip kapatacaktı. Bir yandan da askere alınmam için aranıyordum. Ama her şeyden önce İlhan liseyi bitirene değin yollar arıyor, burs borcumu da askerliği de ertelemeye çalışıyordum. 1963'te yedek subaylığımı yapmak üzere Şemdinli'ye giderken İlhan liseyi bitirmiş. Hukuk fakültesinde öğrenimine başlamıştı. Daha sonra Yönde yayınlanacak olan Şemdinli röportajı için gerekli kitapları sağlama, dergi ve gazeteleri tarama işlerini ben İlhan'a yazarak iletiyordum. İlhan kütüphanelerden istediğim bütün notları çıkararak bana gönderiyordu. Bu yazılarımı onunla birlikte oluşturmamın başlangıcı olmuştu. Şemdinli'de askerliğimi yaptığım sırada İlhan resmi bir yerde küçük bir ücretle iş bulmuştu. Çalıştığı yerden aldığı bel ağrısı giderek artmış, yıllar sonra bir gün bugünlerini anlatan el yazısı notları elime geçmişti. Bu notların birinde kendisine yeni bir iş bulması için tanıdık bir dostun evine, bir akşamüstü gidişini, yağmurda ıslanışını, ayakkabılarının su çekişini, üşüyüşünü, parasız olduğunu, evde kimseyi bulamayıp geri dönüşünü yazıyordu. Benden de para istememiştim. Yıllarca sonra da olsa bir yerde çalıştığı bir işi olduğu için parasız kalacağını düşünememiş olmanın acısını derinden duymuş ve kendisini bağışlamak istememiştim. Yayıncılığa ne zaman başladınız? Askerliğimi tamamlayıp Ankara'ya döndükten 6 ay kadar sonra sol yayınlarını kurdum. İlhan Hukuk Fakültesindeki sınavlarına bu yayın evinde yüklendiği işler dolayısıyla pek zaman ayıramıyordu. Gene de hemen tüm sınavları verdi ama hiç ummadığı küçük oylumlu bir dersten belge aldı. 2 gün eve gelmeyince onu site yurdunda aramaya gitmiştim. Yurtta da yoktu. Yurttan çıktım, akşamüstüydü. Elleri cebinde, yalnız, başı öne eğik, üzgün yurda dönerken buldum. Kendisine üzülmemesini söylemiştim. Yayın evini birlikte omuzlar, elbette birlikte bir yaşam olanağı sağlarız diyordum. O gün yalnız kalmak istedi. Ertesi gün eve geldi. Ondan sonra da askerliği hariç, işte, evde de hemen hemen her yerde yan yana, birlikte iç içe olduk. Yayın evinin hemen her alandaki işlerini paylaştığı bir yarısı oldu. 12 Mart 1971'den sonra gözaltında ve 3,5 yıl sürecek cezaevi yaşamımda İlhan evin reisi, çocuklarımın babası ve cezaevindeki beni her yönden bir tamamlayanımdı. Tüm maddi sorunlarımızı üstlendi. Özellikle sivil cezaevinde başlayabildiğim Osmanlı İmparatorluğu ve toprak mülkiyeti ile ilgili çalışmalarımın tüm kitap, belge ve fotokopilerini cezaevine taşıdı. Bu arada yaşamımız için maddi olanak sağlamak zorundaydı. Onur Kitap Evi'ni açtı ve Onur yayınlarını kurarak bu yayın evinin ilk kitabı olan Darwin'in İnsan Türeyişi'ni yayınladı. İş ortamı nasıldı? Benim hiçbir yazım İlhan'la önceden tartışılmadan hazırlanmadı. İlhan'ın dikkatli ve eleştirel okumasından geçip düzeltilmeden yayınlanmadı. Onur yayınlarının yanı sıra sol yayınlarının hiçbir kitabı onun seçiminden geçmeden programa alınmadı. Ve hiçbir kitap bu kitapların her yeni baskısı onun tarafından titizlikle ve dikkatlice okunmadan baskıya girmedi. Ben yayınlardan yavaş yavaş uzaklaşıp daha çok faşizm konusuna ağırlık verdiğim inceleme yazılarına başladığımda İlhan hem yayın evinin tüm işlerini yüklendi ve hem de bu yazıların oluşmasının her yönden ortağı oldu. 20 Kasım 1979 günü faşistler tarafından bana karşı kurulan pusuyu, o zaman bana kurulmuş bir pusu diye düşünmüştük. Bize ikimize karşı bir pusu kurulmuş olduğunu nelerden sonra kavrayacaktım. Bir iki dakika önceden gördü ve beni bir kez daha ölümden kurtardıktan sonra hem beni koruyan bir set oldu ve hem de gündelik işlerimizin tümünü omuzladı. Yalnız benim değil, yalnız evimizin değil, bütün tanıdıkların, bildiklerinin ve geniş çevresinin içerisinde yardımına koşmadığı, özveriyle sorunlarını her yönden paylaşmadığı bir tek kimse bulunduğu söylenemez. Ne zaman evlendi? Ben cezaevinden çıkana değin o denli kendisini bize, eşime ve çocuklarıma vermişti ki, oğlum ve kızım farklı bir biçimde onu yalnız amca değil baba bildiler. Yokluklarımızı çocuklara bir an duyurmadım ve gelecek günlerin ne getireceğini bilmediği için de o günlerde gönlünü kitlemeyi bildi bir süre. Benim cezaevimden çıkmam olanakları doğunca gönlünün kapısı da açıldı. Cezaevinden çıktıktan sonra şimdiki eşi Gül'ü sevdi. Bu sevgi 5 Temmuz 1976'da evliliğe dönüştü. Bir yıl kadar sonra bir kızı oldu. Hep bir oğlu olmasını isterdi. Çocukken bir tabancası olsun istermiş ama olmamış. O zaman büyürsem, bir oğlum olursa ona tabanca alacağım diye yaşamın en büyük düşünü kurmuş. Bir oğlu olmasını bunun için isterdi. Kızının adını Türküler koyduk. O kadar güzel bir kız oldu ki Türküler, İlhan kızı olduğu için apayrı bir sevinç duydu. Ve Gül yeniden hamile olduğunda artık oğlum olsun demedi. Bir kızı daha oldu. Onun adını da Alaz koyduk. Ne kadar birlikte olduk, ne kadar birbirimizin yarısı olduk, o kadar birlikte olduk ki son geceyi emniyette birlikte bir kanepede yan yana yatarak geçirdik. Son fotoğrafımızı yan yana çektiler. Birlikte dövüldük. O kadar birlikte olduk ki onu yanı başımda yitirdim. Ama benim için ne kadar acı ki ben kaldım, o gitti. Canına can olamadım. Onun canı benim canım oldu. Adı benim adım oldu. Ve yazdıklarım artık Muzaffer İlhan adıyla basılsın istedim. Ancak o zaman İlhan'ın yaşamın düşünsel yanı, İlhan'ın gerçeği bir ölçüde yansıtılmış olacaktı. Gözaltı süreci nasıl gelişti? Bir sivil polis nezaretinde Mamak'ta Sıkı Yönetim Komutanlığı Halk ve İlişkiler kısmına götürüldük. Oraya vardığımızda saat 15.10'du. Bir astsubay saat 15'te adli müşavirlikten telefon edildiğini, artık yeni dosya alınmaması emredildiğini söyledi. Bizi getiren sivil polis nezaretinde yeniden emniyet sarayına getirildik ve geceyi gene 6. kattaki nezarette geçirdik. Ertesi sabah 9.30'da yeniden bu kez basın grubundan Ziya Bey nezaretinde sıkı yönetime getirildik. İlhan'a ait bir kitap, Engels Doğanın Diyalektiği ve bana ait 3 kitap. Engels Doğanın Diyalektiği, Lenin Gençlik Üzerine, Stalin Anarşizm mi, Sosyalizm mi ile ifademizi ve emniyetin yasını içeren dosya. Sakın Yönetim Komutanlığı adlı müşavirliğine verildi. Burada dosya üzerinde inceleme ve incelemeyi yapan askeri yargıç tarafından gözaltına alma, serbest bırakılma, görevsizlik ve Cumhuriyet Savcılığına gönderme, dosyanın tamamlanmaması için yeniden emniyeti iade etme gibi işlemler de yapılıyordu. Biz büyük bir olasılıkla Cumhuriyet Savcılığına gönderileceğimizin ama yasaklanmış olsa bile kitap bulundurmak suç sayılmadığı için de buradan takipsizlik kararı verilerek serbest bırakılacağımızı düşünüyorduk. Gözaltına alınmamız gerektiren hiçbir neden yoktu. Bu düşünceler içerisinde beklemeye başladık. Kararın bir ya da en fazla 2 saat içerisinde çıkması doğaldı. Ama karar çıkmadı. Yeniden emniyete götürüldük. O gece de emniyette aynı nezarette kaldık. Ertesi sabah yani 7 Kasım 1980 günü yeniden sıkı yönetime getirildik. Aynı gün orada akşama kadar bekletildik. Saat 17.30'da mesai saati bittikten sonra bizi getiren polis memuru adli müşavirliğe çağrıldı. Biraz sonra döndüğünde gözaltına alındığımızı söyledi. Her gözaltı yazısında genel olarak isnat edilen yasa maddesi yazılır. Polis memuruna sorduk. Hiçbir madde yazılı değil dedi. Yazıda gerekçe olarak yasak yayın bulundurmaktan gözaltına alındığımızın yazılı olduğunu sonra öğrenecektik. Cezaevi aynı garnizonda içeride tepede bir yerdedir. Cezaevine bizi kapıda bekleyen amcamın arabasıyla çıktık. Eşim Rana da yanımızdaydı. Polis memuru nezaretinde. İlhan ve ben yukarıda cezaevinin girişine yakın bir yerde indik. Ben birkaç kez cezaevine girip çıktığım için eşim bu tür girip çıkmalara alışkındı. Her zaman metin olmasını bilmişti. Arabadan indiğimizde eşim Rana'nın gözlerinden yaşlar aktığını gördü. İlhan gülerek, Rana abla dedi, seni ilk kez cezaevi kapısında ağlarken görüyorum. Rana, İlhan bu bana başka bir iş gibi geliyor dedi. Kendisini teselli ettik. Biz dışarıda beklerken içeride teslim işlemlerimiz yapıldı. Bizi C bloğu vermişlerdi. Ben daha önce bu cezaevinde bir kez 2 yıla yakın, son kez de 15 gün kadar kaldığım için İlhan'a C blok daha iyidir, çevreyi doğayı görür dedim. İlhan ilk kez cezaevine giriyordu. Daha içeri girmeden gözaltına alınmayan ilişkin kağıtlar üzerinde adlarımızın yanında görüşlerimizi sorarak yazdılar. Sol dedik, sol yazdılar. Merdivenli odada ilkin saçlı ve bıyıklı fotoğraflarımız çekildi. Kardeşim İlhan'la birlikte ön ve yandan fotoğrafımızı çektiler. Sonra saç ve bıyıklarımız makineyle kesildi. Yeniden saçsız ve bıyıksız yandan ve önden fotoğraflarımız çekildi. Sonra bize birer fiş verdiler. Fişleri doldurduk. İşgalin belirlendiği yerleri orada görevli bir er yazıyordu. Bizi tek tek karşısına alıyor, hazır ola, sola ve öne döndürerek işgalimizi yazıyordu. Davranışlarını kusurlu gördüklerini hakaret ediyor, cop, yumruk ve tekmeyle vuruyorlardı. Benim ve kardeşimin ellerine sırada dururken 2'şer cop vurdular ve ikimiz öteki sanıklardan ayırdılar. Sonra eşgalimizi yazan er bir yerlere telefon ederek C bloku gönderilecek 2 gözaltı olduğunu ve büyük arabalardan birini istediğini söyledi. Bir süre sonra içeri bir astsubay girdi. Hangileri diye sordu. Kardeşimle beni gösterdiler. Arkasından içeri bir er girdi. Onun arkasında kapı hizasında 2 er daha vardı. Biz hazır ol vaziyetinde sırtımız kapı hizasındaki duvara dönük bekliyorduk. Astsubayın arkasındaki er bize suçumuzu sordu. Yasak yayın bulundurmak dedik. Yani dedi. Önce anlayamadım. Sağ mı sol mu diye sordu. Sol dedik. Sonra bizi oradan aldılar. A bloğun çıkışındaki koridorda yeniden eşyalarımız arandı. Diş fırçalarımızı, macunları astsubay ayağıyla iterek erlere. Bunları alın, birisine verirsiniz dedi. Bize hakaret edercesine 10 yaşındaki bebeleri zehirlediniz dedi. İçerisi zehirledikleriniz de dolu. Sizin yüzünüzden bizim rahatımız yok. Erleri göstererek ve bu çocuklar da sizin yüzünüzden geceleri bile uyuyamıyorlar dedi. Beni önce bindirdiler arabaya. Binerken sırtıma cop ve tekmeler inmeye başladı. Önümdeki arka kapısı açık cezaevi arabasına kendimi dar attım. Sonra kardeşim aynı şekilde bindi. İçeride karşılıklı kanepeye oturmuştuk. Olay nasıl oldu? Cezaevi arabası 2 bölümdü. Biri sanıkların, öteki muhafaza erlerin oturacağı bölüm. Bu 2 bölümü birbirinden ayıran sürgülü bir kapı vardı. Arabaya eli coplu 4 er bindi ve araba daha hareket etmeden bizim bulunduğumuz kısma gelerek ayağa kalkın dediler. Arabanın sol tarafına kardeşimle yan yana ayağa diktiler. Hazır ola getirildiler ve 2 kişi benim, İki kişi kardeşimin ellerine coplarla vurmaya başladı. Coplar acımasızca bütün güçleriyle de en seri biçimde inmeye başlamıştı. Bir süre sonra ben bağırmaya başladım. Kardeşim bağırmıyordu. Coplar, tekmeler, yumruklar her yanımızdan yağıyordu. Bir ara sırtım arabanın ön yanına dönük bir duruma gelmiştim. Kardeşim yere düşmüş, kapaklanmış gördüm. Yeniden doğrulmakta güçlük çekiyordu. Erler tekmelerle, coplarla kardeşime girişmişti. Lumumba filmini izlerken aynı sahneleri yaşar gibi oldum. 6 yıl kadar önce kardeşim belinden disk ameliyatı geçirmişti. Onun beli kırık, onu dövmeyin, beni dövün diye bağırdım. Kimse dinlemiyordu. Yüzüme inen tokat ve yumruklardan gözlerimden kıvılcımlar çakıyor. Arkamdan inen coplardan kardeşimi göremiyordum. Karanlıktı. Arabanın içerisinde ışık yoktu. Araba bir kanı gibi yavaş gidiyordu. Kardeşimi gene ayakta dövülürken gördüm. Bu bana yarım saate yakın bir süre gibi geldi. Araba durdu. Arka kapı açıldı. Gene cof ve tekmeler vurularak arabadan indirildik. Biz cezaevine doğru yürüyorduk ki durun durun dediler. Astsubay başlarında burada bizi yeniden dövmeye başladılar. Bir ara kardeşim yere düştü, kalkamadı. Tekme tokat giriştiler, zorla doğruldu. Bize hazır ola geçmemizi söylediler, sallanıyorduk. Ellerimiz kütük gibiydi. Ellerimizi yanlara yapıştıramıyorduk. Ellerinizi yana yapıştırın diye bağırıyorlardı. Astsubay, bir patlatılmadı kayalarınız kaldı, şimdi onu da patlatırlar diye bağırdı. Bu söz üzerine bize yeniden vurmaya başladılar. Bir süre sonra astsubay, yeter dedi. Cezaevinin dış kapısına getirildik, demir parmaklıklı iç içe iki kapıyı geçtik. Koğuş ile bu kapı arasında bir avlu var. Avluyu geçerek koğuşun kapısına yürüyorduk ki bize sağ köşede bir kapıyı işaret ettiler. Oraya yürümemizi söylediler. Bu kapıya doğru yürürken aynerleri arkamızdan koşturdular. Kaçmayın lan it oğlu it diyerek bizi kapalı kapının boşluğuna sıkıştırdılar. Burada da bizi dövmeye başladılar. Arkadan emir niteliğinde bağırmalar oldu. Koğuşun kapısına döve döve getirdiler bizi. Bu arada kardeşim bir kez daha yere düştü. Sağ kaşını çiçek tarhanın yanındaki taşlara vurmuştu. Sonra zorlukla doğruldu. Bizi koğuşun kapısında hazır ola getirildik. İki yanımızda iki er vardı. Arkamızdan hazır ol lan, ellerinizi yapıştırın lan diye bağırıyorlardı. Erler içeride sağlı sollu iki koğuş kapısı önünde hazır ol da duran tutukları çağırdılar. İki tutuklu koşarak geldi. Emret komutanım dediler. Koğuş avlusunda nöbetçi olan erlerin komutanı yeriniz var mı diye sordu. Var komutanım dediler. Sonra kapı açıldı, içeri girdik. Birkaç tutuklu benim yanıma, birkaç tutuklu kardeşimin koluna girdi. Bir ara kardeşimle karşılıklı göz göze geldik. Yüzü yer yer kanlıydı. Gözlerinin içi kanlanmıştı. Birbirimizle bakıştık birkaç saniye. İlhan, midem bulanıyor, kusacağım dedi. Yere yığıldı. Tutuklu arkadaşlar koluna girdi, bir yatağa uzattılar. Beni daha içeride bir yere yatırdılar. Sonra kardeşimin üst kısmını soymuşlar, yanındaki yatağa getirirlerken gördüm. İki ranzanın arasında bana doğru döndüler. İlhan sağ dizi üstüne çömeldi, kolları sarktı. Başı hafif öne eğildi, kaldı orada. İlhan, İlhan dedim ses vermeyince. İlhan, İlhan dedim. Çocuklar bir şey yok dediler. Bayıldı herhalde diye düşündüm. Kardeşimi hemen yanındaki yatağa yatırdılar. Arada 40-50 santimlik bir boşluk vardı. Yatırırken biri ayakları tutmuyor dedi. Eyvah dedim içimden. Kardeşim felç oldu. Ölüm hiç aklıma gelmiyordu. Tutuklular arasında doktor dedikleri tıbbiyeli biri vardı. Baktım kardeşime suni solunum yaptırıyor. Öldü kardeşim dedim. Yok yok dediler. Bir şey yok. Nabzı biraz zayıf da kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. 15 dakika sonra da bir astsubay geldi. Doktor çağırın dedi. Sağlık teknisyeni bir astsubay geldi. Bir ambulans isteyin dedi. Bir sedyeyi alıp çıkardılar kardeşimi. Öyle upuzun, ağzı açık, gözleri yarı kapalı. Öpmek istedim, bırakmadı tutuklu arkadaşlar beni. Gitmişti kardeşim, oracıkta ölmüştü. Ölmüştü işte, ben 3 yaşındaki o kızına, türkülerine ne diyecektim? Koğuşta tutuklular sayım için ranzaların yanında tek sıra hazır olda bekliyorlardı. Devrimcilerin sırasında ağlama sesleri geliyordu ve giderek artıyordu. Sonra beni bu koğuştan çıkardılar. Tüm gövdem sırılsıklam terdi, darmadağınıktım. Üşütücü bir yer esiyordu. Beni getirildiğimiz F bölümünden yukarı doğru yürüterek götürdüler. Bir titreme geldi. Kas katı olup düşecektim. Yeleğimi başıma sardılar. 300-400 metre kadar yürüttüler. Gazinoya getirdiler. Bizi getiren astsubay gazinoda televizyon seyrediyordu. Kardeşinin kalbi olduğunu niye söylemedin dedi. Kardeşimin kalbinden rahatsızlığı yoktu ki. Beyin kanamasından öldüğünü bilecek kadar bilincim berraktı. Sürekli susuyordum. Su içtim. Sonra aldılar. G bölümüne bağlı boş bir odaya koydular. Döşek diye bir şey serdiler. Koğuştan tutuklu arkadaşlar 5-6 battaniye gönderdi. Süt, yoğurt, su gönderdi. Bana uyutucu bir iğne yaptılar. Biraz uyumuşum. Hep kardeşimle konuşuyorum. Nöbetçi erlerin sık sık pencereden bakarak beni izlediklerini görüyordum. Birkaç gün uyumuşum sanıyorum. Nice sonra sabah oldu. O gün 8 Kasım Cumartesi hazırlanmamı söylediler. İki tutuklu arkadaş geldi üstümü giydirdi. Kollarım, ellerim, bileklerim şişmişti. Kelepçeye bileklerim sığmıyordu. Eğer seni kelepçelemeden buradan çıkaramayız ki dedi. Ve kelepçeyi bileklerime tutturur gibi taktı. Dişlerini geçiremedi. Beni küçük bir cezaevi arabasıyla A bloğa götürdüler. Olay sırasında dikkatinizi çeken bir şey olmuş muydu? Daha sonra dikkatimi çeken iki şeyi belirteyim. Bizi arabaya binerken kelepçelememişlerdi. Oysa bir binadan yandaki binaya geçerken bile gözaltı ya da tutuklunun kelepçelenmesi talimat gereğiydi. Uygulama da böyleydi. Demek ki kelepçeli olduğumuzda kendimizi bir ölçüde de olsa koruyacağımızı önceden hesaplanmıştı. İkincisi, beni savcılığa götürdükleri küçük ceza arabasına bindiğimde anladım ki bu araba en az 10 tutuklu alabilirdi. Ama pek yüksek olmadığı için bu arabada ayakta dik durmak olanaksız olduğu gibi 4 kişinin serbestçe dayak atacağı kadar da geniş değildi. O zaman da hem bizim dövülmemiz daha sınırlı ve hem de döveceklerin hareketleri daha sınırlı olurdu. Merdivenli odadan kademeye telefon edilmiş, D bloka 2 tutuklu var denmiş, özellikle büyük araba istenmişti. Küçük araba olamaz. Reo var mı? Reo olur, Reo gönder denilmişti. Bu da dövülmemizin önceden planlandığını ortaya koyuyordu. Savcılıkta ifademi aldılar, söylediklerimi olduğu gibi yazdılar. Ertesi gün dosyamın gönderildiği savcılıkta yeni ifadem alındı. İfademde eksik kalan yönleri tamamladım. Savcı arabada görevli 3 er olduğunu, görevli olmadığı halde arabaya binen 4. eri araştırdığını söyledi. Sonra onu da buldu. Assubay İlkin'imizin yalnızca araba içinde dövüldüğümüzü sonradan öğrendiğini söylemiş, erler biz hiç dövmediklerini söylüyorlar. Pazartesi günü yeniden savcılığa getirildim bazı teşhisler için. O sırada ailemizin olaydan haberi olup olmadığını sordum. Bunun komutanın işi olduğunu söylediler. Ama komutanın henüz haber vermemişse kimler aracılığıyla olayı duyuracağımı sordular. Avukatımız, yıllardır aile dostumuz Halit Çelengi haber verilmesini istedim. Kardeşim öyle 4. gün olmuştu. Kimsenin haberi olmamış, pazartesi günü saat 4 sıralarında haber verilmiş Halit Çelengi. O akşam ailemiz öğrenmiş ve sıkı yönetim bir bildiriyle olayı açıklamış. Ertesi gün Halit Çelenk geldi. Aramızda aralıklı iki tel kafes bulunan bir yerden Halit ağabeyle görüştüm. Kaldırıldı mı diye sordum. Yarın dedi Halit ağabey. Cenazesinde bulunmak istiyorum dedim. Halit ağabey çıkışta sıkı yönetim savcılığına uğramış, iletmiş cenazede bulunmak istediğini. Savcı komutanla görüşmüş, akşam bırakılacağımı söylemiş Halit ağabeyi. Akşam sayımından sonra saat 21 sıralarında hazırlan tahliyesin dediler. Kardeşimle birlikte getirildiğiniz yol ve uğraklardan geçerek Nizamiye'ye getirildim. Amcam oradaydı. Amca dedin, ikimiz gittik, yalnız geldim. O günlerde İlhan'ın ölüm haberini veren Cumhuriyet gazetesi kapatılmıştı. Evet, eve geldiğimde Cumhuriyet'in İlhan'ın ölüm haberini alt üstüne verdiği için kapatıldığını söylediler. Ertesi gün kardeşimin cenazesi kaldırılmaya karar vermişler. Cumhuriyet'e ilan verilmiş ama o da kapatılmış. Gazetelerde arkadaşlarım vardı. Onlar aracılığıyla Milliyet ve Hürriyet'in Ankara baskılarına küçük birer ilan verebildik. Ertesi sabah morga gittim. İmam kardeşimi yıkıyordu. Gözleri hafif aralıktı. Üst dudağı tüm bedeni acıyormuş gibi gerilmişti. Sakalları biraz uzamıştı. İmam yıkadı, ben ağıt yaktım. Sonra eğildim yüzüne, gözlerine, yüzünü, yüzünün her yerini öptüm, öptüm. Oradan Hacı Bayram Camii'ne getirdik. O anda haberi alabilmiş olan ilerici, yurtsever, demokrat, devrimci, tüm yazarların, gazetecilerin, düşünürlerin, öğretmenlerin, çeşitli meslek gruplarının katıldığı sessiz ve onurlu bir törenle kardeşimi toprağa verdik. İlhan Erdost yatağında ölseydi tüm basında haber olması doğaldı. Ama dünya hariç gazeteler hiçbir yasaklama olmadığı halde cenazesinin kaldırıldığı haberini bile vermedi. Dünya gazetesi de benim tahliyemi başlık yaparak vermişti olayı. İlhan'ın ölümü özgürlük demokrasi bayrağının yere düşürmeyen herkesçe bilinsin isterim. Daha sonra olaylar nasıl gelişti? Bizim dövünümüz ve İlhan'ın öldürülmesi için emir verilmiş olması gereken kişiler, bizi dövenleri tutuklatmaksa duraksamadılar. O günün başbakanı da Uğur Mumcu'nun sorusu üzerine İlhan Erdoğan'ı öldürenlerin cezalandırılacağını söyledi. Birleşik Devletler Başkanı Carter, yıllık insan hakları raporunda Türkiye hükümetinin İlhan Erdoğan'ı öldürenlerin cezalandırılacağına söz verdiğini belirtti. Erleri, analarını ağlatmazsanız ben sizin ananızı ağlatırım diyen Assubay Şükrü Bağ'a ilkin 10 yıl 8 ay ağır hapis cezası verildi. Ve bu kararı Askeri Yargıtay Daireler Kurulu onadı. Ardından bindirildiğimiz reo aracının dışarıya ses ve görüntü vermediği ileri sürülerek yeniden yargılama istendi. Araca bindirilmeden önce emir verip dövdürdüğü araçtan indirdikten sonra talimat üzerine iki kez karşısında hazır ola geçirtip dövdürdüğü, askeri mahkemenin olayı kabulünde yer aldığı halde bu kez bindirildiğimiz arabanın dışarıya ses ve görüntü vermediğini belirterek astsubayın dövüldüğümüzü görmediği ve dövülürken sesleri duymadığı görüşü doğrultusunda yeniden yargılanması gerektiğine karar veren Askeri Yargıtay 5. Dairesi'nin kararına Askeri Yargıtay Savcılığına yaptığı itirazı, daha önce Assubay Şükrü Bağ'ın cezasını onamış olan halen aynı Askeri Yargıtay Daireler Kurulu reddetti. Avukat Nevzat Elbacı ile dosya aşamasını izlemeye gittiğimizde Askeri Yargıtay Başsavcılığında yerbay hakim olan bir savcı bize, biz başsavcılık olarak İlhan Erdoğan davasında üzerimize düşeni yaptık. Ama bu iş yukarıda halledildi de bitirildi dedi. Yerbay rütbesinde bir yargıcın bize bunu söylemek gereği duymuş olması adalet adına duyduğu rahatsızlığı dile getiriyordu. Ve bu rahatsızlık 12 Eylül'de gömleğini giydiren faşizme duyulan derin öfkenin dışa vurumundan başka bir şey değildi. İlhan Erdoğan olayı basit bir öldürüm değil, emperyalist sistemin yeryüzünü ve yeryüzünün odağı Türkiye'yi köleleştirme hareketinin nirengi noktasıydı. Askeri Yargıtay Başsavcılığı ağır bir yüklü onurlu omuzlarından sahiplerin üzerine atmakta duraksamamıştı. Şu an İlhan için ne söylemek istersiniz? İlhan'la birlikte çıkardık evden, birlikte gelirdik çalışmaya, birlikte çıkardık bürodan, birlikte alırdık eve götüreceğimiz şeyleri. Birlikte dönerdik eve, birlikte olurduk evde de. Aynı nesneler, aynı sesler, aynı gazete, dergi, kitap, aynı sorunlar, aynı sevinçler, aynı acılar. Ölümün geldiğini bilmeden gitti o. Soluk alamadığı zaman, nefes alamıyorum diyebildiği, son sözlerini söylediği zaman bile. Son sözlerin son sözleri olduğunu bilmeden ayrıldı yaşamdan. Yaşamla iç içe, yaşam coşkusuyla iç içe. Geleceği sözlü her insan, ölümü nasıl uzakta bir şey olarak düşünürse öyle. Bir dostunun Nazilerin kurşuna dizdiği, yüzyılın büyük özverili yürekli devrimcisi, felsefenin başlangıç ilkelerinin yazarı, polislerin için söylediği gibi, İlhan da bir gülüştü, yalınlığın gülüşü, özverinin gülüşü, umudun gülüşü, bağımsızlığın gülüşü, özgürlük özleminin gülüşü, çocukların gülüşü, gülüşün gülüşüydü. Ağustos 2006. 32. ayrımın sonu, sayfa 418.